Ayrım 23, Maceracılar, Wilbur Smith, sayfa 330. Bruce Ford'un direksiyonunu hafifçe tutarak arabayı sürerken önündeki yoldaki çift dize bakıyordu. Hayatından hoşnuttu doğrusu. Her şey bitmiş artık. Ertesi gün Dakota uçaklarından biri gelip benzin bidonlarını sarı paraşütle atacaktı. Onun için de bu gece konumlarını belirten işaretleri hazırlamalıydı. 10 saat sonra da Elizabethville'de olacaklardı. Carl Engelbreit'le birkaç söz konuşması yeterliydi. Pilot Shermaine'le ona dışarıya giden Dakota'lardan birinde yer bulurdu. Daha sonra da İsviçre'ye giderlerdi. Saçaklarından buzlar sargan tahta bir evde otururlardı. Uzun bir dinlence yaptıktan sonra Bruce işe nereden başlayacağına karar verirdi. Louisiana'da Roma, Hollanda yasaları mı geçerliydi yoksa Napolyon yasaları mı? Gerekirse yeniden baro sınavlarına girerdi. Hem bu düşünce onu sıkacak yerde mutlu ediyordu. Yaşam yine çok zevkliydi. "Rafi, seni hiç böylesine mutlu görmemiştim," dedi. Bruce başını salladı. Mutlu olmam için hiç böylesine çok neden çıkmamıştı. "O fevkalade bir hanım, hem de çok genç. Ona her şeyi öğretebilirsin." Bruce birden sinirlenecek gibi oldu ama sonra bunun saçma olacağını düşünerek güldü. "Onu alacak mısın patron?" "Alabilirim." Rafi olgun bir erkek gibi başını salladı. "Bir erkeğin bol karısı olmalı. 3 karım var. Birkaç tane daha almam gerektiğini düşünüyorum."
"Ben sadece biriyle başa çıkabilirim."
"Bir teki zordur. 2 daha kolay olur. 3 tane olunca rahat edersin. Hele 4 tane oldu mu hepsi birbirleriyle uğraşacağı için seni hiç rahatsız etmezler."
"Bunu denerim belki."
"Bence en doğrusu bu." İleride ağaçların arasından daire biçiminde sıralanmış kamyonları gördüler. Rafi eve döndük derken yerinde huzursuz huzursuz kımıldandı. Bir şeyler oluyor. Erkekler küçük gruplar halinde toplaşmışlardı. Duruşlarından sinirli oldukları belliydi. Endişeli ve huzursuzdular. İki adam onları karşılamak için koştu. Bruce onların ağızlarının oynadığını görüyor fakat sözlerini duyamıyordu. Birden büyük bir korku yüzünden karnındaki kaslar bükülüverdi. Çavuş Jack Ford'un yanında koşarken anlaşılmaz sözler söyleyerek ona bir şey anlatmaya çalışıyordu.
"Teğmen Henry, akarsu, madam, gitti," Fransızca sözcükler yerli diline karışıyordu.
Rafi bu sözleri ona aktardı. "Henry senin kadına yapacağını yapmış."
"Ölmüş mü?"
Bu söz Bruce'un ağzından dökülmüştü.
"Hayır, kadının canını yakmış Henry, biliyorsun işte."
"Shermaine nerede?"
"Onu kamyonun arkasına yatırmışlar."
Bruce bitkin bitkin arabadan indi. Artık adamlar susmuştu. Gruplar halinde toplaşmış Bruce'un yüzüne bakmaya cesaret edemeden ifadesiz yüzlerle bekliyorlardı. Bruce ağır ağır kamyona gitti. Birdenbire her tarafı uyuşup buz gibi olmuştu. Bacakları kendiliklerinden hareket ediyor, onu götürüyordu. Brandayı açarak kamyonun arkasına çıktı. İleri gitmek, loşlukta görebilmek büyük güç isteyen şeylerdi. Bir battaniyeye sarılmış olan kadın pek ufak duruyordu ve hareketsizdi.
"Shermaine?"
Bu at boğazına tıkandı sanki.
"Shermaine!" diye seslenerek kadının yanında çömeldi.
Kıpkırmızı bir şiş yüzün yarısını kaplamıştı. Kadın başını çevirip ona bakmadı. Gözlerini tepedeki branda bezine dikmiş hareketsiz yatıyordu. Bruce onun yüzüne dokundu. Teni buz gibiydi. Tıpkı benliğini kaplayan soğuğa benziyordu bu. Yüzün soğukluğu nedeniyle bir an dehşete kapılarak elini çekti.
"Shermaine!"
Bu kez hıçkırmıştı. Genç kadının gözleri, büyük bir dehşetle bakan iri gözleri ona döndü. Fakat bu gözler kendisini görmüyordu. Bununla birlikte Bruce onun ölmemiş olduğunu anlayarak birden canlandı.
"Oh Tanrım!" diye inleyerek hiç kımıldamayan kadını tutup sıkı sıkı göğsüne bastırdı.
Elinin altından onun kalbinin hafif atışlarını duyuyordu. Sonra usulca battaniyeyi açtı. Görünürde kan yoktu.
"Sevgilim, yaralı mısın? Söyle bana, yaralı mısın?"
Shermaine cevap vermedi. Onun kollarında yatıyor fakat hiçbir şeyi görmüyordu.
"Erkek, şok geçiriyorsun," diye fısıldadı. "Bu sadece şok."
Usul usul üstündekileri açarak soluk renkli vücudu sevgiyle muayene etti. Teni yapışkan ve terliydi ama yara bere yoktu. Shermaine'i yeniden battaniyeye sararak usulca yere yatırdı. Ayağa kalktığında içindeki duygu değişmişti. Yine o soğukluğu duyuyordu. Ama bu kez duyduğu soğuk aynı zamanda içini yakıyordu.
Rafi ve Jack onu kamyonun yanında bekliyorlardı. Bruce hafif sesle nerede o diye sordu.
Gitmiş.
Nereye? Jack eliyle güneydoğuyu işaret etti.
Bu yana. Ayak izlerini bir süre izledim.
Bruce Ford'a giderek yerden tüfeğini aldı. Torpido gözünü açarak iki yedek şarjör çıkardı. Rafi onun ardından geldi.
Elmasları da almış patron.
Bruce evet dedi. Bir yandan tüfeğini kontrol ediyordu. Elmaslar hiç de önemli değildi.
Onun arkasından mı gideceksin patron?
Bruce cevap vermek yerine gökyüzüne baktı. Güneş ufka yaklaşıyordu. Üstelik çevresine bulutlar kümelenmişti.
Rafi diye mırıldandı. Onun yanında kal. Üşümemesini sağla.
Rafi başını salladı. En iyi iz süren adamımız kim?
Jack. Savaştan önce bir safari örgütünde iz sürücü olarak çalışmış.
Bruce Jack'a döndü. İçindeki şey hala buz gibiydi. Her yanına ve beynine yine buzdan kollar uzanmaktaydı.
Bu iş ne zaman oldu? Jack siz gittikten bir saat sonra galiba diye karşılık verdi.
Henry yola çıkalı 8 saat olmuştu. Yani uzun süre olmuştu gideri.
Bruce izlere bak derken sesi çok hafif çıktı.
31. Bölüm. Toprak gece yağmur yağdığı için yumuşak, izler de derindi. Henry'nin ağırdığı yüzünden özellikle topuk izleri çok belirliydi. Böylece bunları çabucak izlediler. Bruce çavuş yakın çalışmasını seyrederken endişesinin hafiflediğini hissetti. Çünkü başlangıçta ayak izlerini sürmek kolaydı. Bu da adamın bu konuda yetenekli olduğunu kanıtlamaya yeterli değildi. Ancak Jack'ın yere doğru eğilerek bütün benliğiyle yerdeki izlere dalıp hızla ilerlemesi ve zaman zaman ileriye bakıp başka izleri seçmesi usta olduğunu açıklıyordu. Bruce yerdeki ize dokunarak onun ne zaman yapıldığını saptamaya çalışan adama baktı. Jack'ın bu konuda usta olduğu kanısına vardı. Yerleri otlarla kaplı seyrek ağaçlı ormandan güneydoğuya doğru yol alıyorlardı. Henry onları doğru Rodezya sınırına götürüyordu. Ve ilk 2 saatten sonra Bruce aralarındaki açıklığı hiç kapatamamış olduklarını biliyordu. Henry hala 8 saat ilerideydi. Üstelik de bir hayli hızlı yürümüştü. Bu durumda 8 saat uzaklık olarak 30 mile eşit sayılırdı. Bruce omzunun üstünden güneşe baktı. Onun yığılmış kümülü nimbüs bulutları arasında kalmış olduğunu gördü. Gökyüzünde onu yenebilecek 2 öğe vardı. Zaman. Topu topu 2 saatlik gün ışığı vardı. Gece basınca durmak zorunda kalacaklardı. Yağmur, bulutlar şişkin ve kenarları koyu maviydi. Bruce bakarken bir şimşek içlerini aydınlattı. Ona kadar saydığı sırada gök gürültüsünü duydu. Sabah olmadan yağmur yağarsa geriye ayak izi de kalmayacaktı. Bruce daha hızlı gitmeliyiz dedi. Çavuş Jack doğruldu ve Bruce'a sanki bir yabancıymış gibi baktı. O da Bruce'un varlığını unutmuştu.
Toprak sertleşiyor.
Jack ayak izini işaret etti. Bruce da o zaman son yarım saat içinde toprağın sert ve sıkışık hale geldiğini anladı. Henry'nin topukları toprağı delmiyordu artık.
Böyle hafif bir izin ardından gitmek hatalıdır.
Bruce yine toplanmış bulutlara göz attı. Sonra bunu göze almamız gerek diye mırıldandı. Jack başını salladı. Nasıl isterseniz. Tüfeğini öbür omzuna geçirip kemerini yukarıya çekti ve miğferini başına daha sıkıca oturttu. Yürüyün. Ormandan güneydoğuya doğru hızla ilerlediler. 1 mil kadar gidince Bruce'un bedeni sanki kendiliğinden hareket etmeye başladı. Ve böylece düşünebilmesi için beyni serbest kaldı. Gözlerinin önünde Wally Henry belirmişti. Onun küçük gözlerini, çevrelerindeki kat kat kabarık teni görüyordu. Dudakları ise ince ve acımasızdı. O biraz uzanmış kızıl sakalda müstehcen bir şey vardı. Neredeyse Henry'nin kokusunu duyacaktı. Kızıl saçlı adamın pis vücut kokusunu anımsayınca burun kanatları gerildi. Kendi kendine pis dedi. Pis bir kafa ve pis bir gövde. Wally Henry'e duyduğu nefret elle tutulur bir hal almıştı artık. Bu nefret yüzünden boğazı sıkışıyor, parmak uçları karıncalanıyor ve bacakları güçleniyordu. Fakat başka bir şey daha vardı. Bruce birden sırıttı. O anda dişlerini gösteren bir kurda benzemişti. Parmak uçlarını karıncalandıran şey sadece nefret değildi. Buna biraz da heyecan karışıyordu. İnsan ne kadar anlaşılmaz bir yaratık diye düşündü. Yalnızca bir tek duyguya bağlanıp kalamıyor. Daima durumu karıştırmak için başka hisler de araya giriyorlar. En nefret ettiğim ve tiksindiğim şeyi arıyorum şu anda. Ama aynı zamanda bundan zevk de almaktayım. en tehlikeli ve en sinsice oyun sayılan avın, yani insan avının heyecanıyla duyduğum nefretle arasında bir bağ yok. Kovalamaktan daima zevk aldım diye devam etti. Bu benim içimde. Çünkü ben de bir ganimet olarak gördükleri Afrika'yı elde etmek için avlanan ve savaşan insanların kanındanım. Bu adamı avlamak da bana zevk verecek. Eğer ölümü hak eden bir adam varsa o da Wally Henry'dir. Yargıç da, savcı da, cellat da benim. Çavuş Jack birden durunca Bruce ona çarptı ve az kalsın ikisi de yere düşüyordu. Bruce kesik kesik soluyarak birden gerçeğe döndü. ''Ne oldu? Ne var?'' ''Bakın, önlerindeki toprak iyice karışmış ve yer yerde çatlamıştı. Bruce zebralar.'' diye inledi. Yuvarlak ayak izlerini hemen tanımıştı. ''Allah kahretsin, bu ne talihsizlik?'' Jack onun sözlerini kabul etti. ''Hem de büyük bir sürüymüş, otlamak için buraya yayılmışlar.'' Gözleriyle görebildiklerine önlerinde uzanan topraklar altüst olmuştu. Zebra sürüsü Henry'nin izlerini silip götürmüştü. Daha ilerilere bakacağız. Bruce'un sesi sabırsızlığından pek acı çıkmıştı. Hemen en yakındaki ağaca dönerek süngüsüyle bunun kabuğunu kaldırdı. Böylece ayak izlerinin bittiği yeri işaretliyordu. Bir yandan da uğradığı hayal kırıklığından kurtulabilmek için hafif sesle küfretmekteydi. Sonra güneşin batmasına sadece bir saat kaldı diye fısıldadı. Tanrım, ne olur hava kararmadan önce onun izlerini yine bulalım. Çavuş Jack yine ilerlemeye başlamıştı. O Henry'nin gitmiş olduğunu umduğu yöne gidiyor ve binlerce hayvan ayağının karma karışık ettiği topraklarda bir tek iz bulabilmek için uğraşıyordu. Bruce da hızlanarak ona yetişti. Birlikte zigzaklar çizerek ağır ağır birbirlerinden uzaklaşarak gözleriyle toprakları araştırıyorlardı. Zaman zaman araları 100 metre kadar açılıyordu. İşte orada bir iz vardı. Bruce emin olabilmek için diz çöktü. Yaşlı bir erkek zebranın basmış olduğu yerin altında bir botun burnunun derin izi vardı. Bruce telaşla ıslık çalınca Jack hemen geldi. Yere bakar bakmaz da evet artık daha sağa doğru gidiyor diye fikrini açıkladı. Başını kaldırıp gözlerini kıstı ve ileride ayak iziyle aynı hizada olan bir ağacı ayarladı. O yana doğru yürüdüler. Bruce ağaçların arasındaki grimsi şeyi işaret etti. İşte sürü de burada. Kokumuzu almış olacaklar. Bir zebra homurdanır gibi ses çıkardı ve sonra bunu bir gürültü izledi. Sürü kaçarken ayak sesleri çevrede yankılanıyordu. Bruce ağaçların arasından sürünen gerisindeki hayvanları görebiliyordu. İyice uzakta oldukları için çizgileri belli değildi. Dolayısıyla kaçarlarken gri renkli küçük şişman midillilere benziyorlardı. Kulaklarını dikmiş siyah yeleli başlarını sallayarak koşuyorlardı. Kısa süre içinde sürü uzaklaştı. Böylece gürültü de kesildi. Bruce neyse izlerin olduğu yana koşmadılar diye mırıldandı. Sonra dayanamayarak küfretti. Budala küçük eşeklerin Allah belasını versin. Onların yüzünden bir saat kaybettik. Son derece değerli bir saat. Aceleleri olduğu için telaşlanarak yerleri araştırıyorlardı. Bir ileri gidiyor, bir geri geliyorlardı. Güneş ağaçların arkasına girmişti. Kısa süren Afrika alacakaranlığında hava daha şimdiden soğumaya başlamıştı. 15 dakika sonra da çevre iyice kapkaranlık olacaktı. Sonra birden orman sona erdi. Bir vleyinin kıyısına çıktılar. Bel yüksekliğinde otlarla kaplı düzgün tarla gibi ovaydı burası. Çevresini ormanın çevirdiği vley önlerinde göz alabildiğine uzanıyordu. Boyu en az 2 mil vardı. Otların arasında yer yer fil dişi palmiyeleri uzanıyordu. Yaban tavukları düzlüğün kıyısında bağırışıyorlardı. Uzakta bir yaban öküzü sürüsü otlamaktaydı. Bu düz otluğun gerisindeki ormanın hemen orada devrilmiş granitlerden oluşmuş bir kopya gökyüzüne doğru yükseliyordu. Dimdik yanları ve dört köşe üstleriyle bu dev kayalar bir şato kalıntısını andırmaktaydılar. Güneş parlak kayalara vurarak onlara turuncumsu bir ışık veriyordu. Fakat Bruce'un hayran hayran görünüm seyredecek vakti yoktu. Gözlerini ovanın yan tarafındaki toprağa dikmiş, Henry'nin orman botlarının izlerini araştırıyordu. Sol yanından Çavuş Jack heyecanlı ıslık çaldı. Bruce heyecanının göğsünü sıkıştırdığını hissederek jandarmanın yanına koştu. Jack önlerinde bir ipe sıralanmış gibi duran izleri işaret etti. Bunlar Vlade'in yanından geçip gidiyordu ve her bir iz kumlu gri toprakta iyice belli oluyordu. Bruce içini çekti, çok geç. Tanrı'nın belası zebralar yüzünden geciktik. Işık gitgide hafiflemekteydi. Yine de umutsuzluk içinde emretti. Bunu olabildiği sürece izle. Jack çeyrek mil sonra doğruldu. Karanlıkta konuşurken yalnızca beyaz dişleri gözüküyordu.
Devam edersek izleri yeniden kaybedebiliriz.
Peki. Bruce yazgıya boyun eğerek tüfeğini bitkin bir tavırla indirdi. Wally Henry'nin onlardan en az 40 mil ileride olduğunu biliyordu. Henry gece yola devam ederse araları daha da açılacaktı. İzler eskiydi. Bu rastgele bir av olsaydı Bruce çoktan vazgeçerdi. Başını kaldırarak gökyüzüne baktı. Kuzeyde yıldızlar sarı renkli ve iri iriydi. Fakat üst bölüm ve güney kara bulutlarla kaplanmıştı.
''Yağmur yağmasın.'' diye fısıldadı. ''Ne olur tanrım, yağmur yağmasın.''
Gece çok uzadı. Bruce belki 2 saat uyudu ve sonra içindeki nefret onu uyandırdı. Sırt üstü yatarak gökyüzüne baktı. Gökyüzü koyu bulutlarla doluydu. Zaman zaman aralarında yıldızlar gözüküyordu.
Yağmur yağmamalı, yağmamalı.
Bu sözleri dua gibi yineliyordu. Gözlerini karanlık gökyüzüne dikmiş iradesiyle doğayı etkilemeye çalışıyordu. Ormanda aslanlar avlanıyordu. Güney yönünden gelen erkek aslanın kükrediğini duydu ve aynı anda 2 dişi aslan ona karşılık verdiler. Şafak sökmeden önce de avlarını öldürdüler. Bruce sert toprakta yatarak onların avı ele geçirmelerinden doğan sevinç kükremelerini dinledi. Sonra aslanlar karınlarını doyururlarken çevreye derin bir sessizlik çöktü.
''Ben de onlar gibi başarıya erişebilsem.'' diye düşündü. ''Senden sık sık isteklerde bulunmadım Tanrım. Fakat ne olur bu dileğimi kabul et. Bunu yalnızca kendim için değil, Charmaine ve ötekiler için de istiyorum.''
Gözlerinin önünde Henry'nin vurduğu, yere yığılan 2 çocuk belirdi. Erkek çocuğun yanağında erimiş çikolatayla kan birbirine karışmıştı. ''Bruce o ölmeyi hak etti.'' diye devam etti. ''Onun için ne olur yağmur yağdırma.'' Gecenin çok uzun sürmesine karşılık şafak hemen söktü. Bulutlar iyice alçaldığı için gökyüzü griydi. Bruce belki 20. kez izler devam ediyor mu diye sordu. Bu sefer Jack çömelmiş olduğu yerden kalktı. Artık izlemeyi deneyebiliriz. Bruce Jack'ın ardı sıra gidiyordu. Çavuş 2 büklüm olmuş yürüyor ve yerdeki izleri inceliyordu. Çok ağır hareket etmekteydiler. Bruce sabırsızlık ve endişeyle sık sık başını kaldırıp tepedeki gri bulutlara bakıyordu. Işık arttıkça görüş alanları da 2 metreden 100 metreye çıktı. Böylece gri bulutlara yaslanmış gibi duran fil dişi palmiyelerinin tepelerini seçebiliyorlardı artık. Jack koşmaya başladı. Düzlüğün sonuna gelmiş ormana yaklaşıyorlardı. 200 metre geride de o dev granitlerden oluşmuş kopya vardı. Sabahın ışığında kuleleri olan görkemli bir şatoya benziyordu. Hem bunda insanı korkutan bir heybet vardı. Bruce nedense rahatsız olarak gözlerini kaçırdı. Buz gibi bir yağmur damlası şiddetle Bruce'un yanağına çarptı. Genç adam "oh olamaz" diye itiraz ederek durdu. Jack da incelemekte olduğu izden başını kaldırdı, gökyüzüne baktı. "Bu iş bitti. 5 dakika sonra izlenecek hiçbir şey kalmaz." Gökyüzüne bakan Bruce'un yüzüne bir damla daha çarptı. Öfkesinden gözlerinden gelen yaşlara engel olabilmek için birkaç kez gözlerini kırpıştırdı. Yağmur hızlanarak miğferine çarpmaya, omuzlarını yüzünü kamçılamaya başladı. Bruce bağırdı, "olabildiğince izlemeye bak." Jack ağzını açıp bir şey söyleyecek oldu ama daha buna fırsat kalmadan görünmeyen bir yumruk yemişti, havalanmış gibi geriye uçtu. Başından miğferi fırladı ve düşerken tüfeği yere çarparak madeni bir ses çıkardı. Bruce aynı anda bir kurşunun hemen önünden geçtiğini hissetti. Kurşunun rüzgarı gömleğini göğsüne yapıştırdı. Kulaklarında şiddetli bir uğultuya neden oldu. Sonra Bruce çavuş yakın yerdeki cesedine şaşkın şaşkın baka kaldı. Adamın kolları 2 yana açılmıştı. Çenesi ve bir kulağının altında kalan bölüm kopup uçmuştu. Beyaz kemik ortaya çıkmıştı ve bunun üstünde kanlar köpürüyordu. Zencinin gövdesi yerde sarsıldı ve elleri ökseye yakalanan kuşlar gibi sallandılar. Sonra yağmurda bir tüfeğin patlamasını duydu. Bruce'un kafasından bir ses "kopya" diye bağırdı. Kopyaya gizlenmiş. Bruce yana dönerek koşmaya başladı. 32. Bölüm.
Wally Henry kale duvarını andıran düz granite yüzüstü yatmış bekliyordu. Gecenin soğuğundan her yeri tutulmuştu. Altındaki kaya çok sertti. Fakat kafası bu rahatsızlığı sezecek durumda değildi. Oradaki granit parçalarıyla önüne alçak bir duvar örmüştü. Bunun önüne de çok sık yapraklı dallar dikip kendini gözlerden gizlemişti. Tüfeğini önündeki duvara dayamıştı. Dirseğinin dibinde yedek mermileri duruyordu. Uzun süreden beri böyle pusudaydı. Bir gün önce öğleden sonra buraya gizlenip beklemeye başlamıştı. Artık şafak söküyor, karanlıklar kayboluyordu. Birkaç dakika sonra aşağıda kalan bütün çayırı görebilecekti. Şimdiye dek nehri aşmış olabilirdim diye düşündü. Buradan 50 mil uzakta olabilirdim. 20 saattir kımıldamadan burada yatmasına neden olan isteği incelemeye kalkışmadı. Bizim Curry'nin geleceğini biliyordum. Hem yanında yalnızca pis bir zenci iz sürücüsü getireceğinden de emindim. Bu eğitilmiş serserilerin kendilerine özgü kuralları vardır. Onlar teke tek dövüşmek gerektiğine inanırlar. Bir gece önce güneş batarken loşlukla ormandan çıkan ve uzaklarda nokta gibi gözüken iki adamı anımsayınca güldü. Namussuzlar geceyi aşağıda düzlükte geçirdiler. Onun gece bir kibrit yakıp sigara içtiğini gördüm. Neyse, son sigarasının zevkini çıkardığını umarım. Wally hava gitgide aydınlanırken endişeyle aşağıya baktı. Yola çıkmışlardır, şimdi düzlüğü aşıyorlardır. Ağaçlara erişmeden ikisini de temizlemeliyim. Aşağıda ova soluk duruyordu. Karanlık ormanda açık renk bir yarayı andırıyordu bu. Eşşoğlusu! Henry yine aynı kine kapıldığını hissetti. Bu kez süslü sözler söyleyemeyecek. Bu kez öyle tepeden bakmaya fırsat bırakmayacağım deyusa. Ortalık iyice ağarmıştı. Düzlükte yer yer çıkan fil dişi palmiyelerini görebiliyordu. Henry hah diye bağırdı. İşte ikisi de oradaydılar. İki küçük karınca gibi düzlüğün ortalarının arasından gözüktü ve tüfeğinin arkasına yatarak yere yapıştı. Ah işte hep bunu bekledim. Tam 6 aydır bunu düşünüyorum. Hem işini bitirince aşağıya inerek kulaklarını keseceğim. Tüfeğin emniyet mandalını açtı. Bu madeni ses onu hoşnut etti. Pis zenci önde, arkadaki de körü. Yerlerini değiştirene dek beklemeliyim. Önce zenciyi gebertmek istemiyorum. Önce Curry, sonra zenci. Tüfeğin dürbününden bakarak onları buldu. Hedefi ayarlarken daha sık solumaya başlamıştı. Duyduğu zevkli heyecan çok büyük olduğu için zorlukla yutkunabildi. Kuruyan boğazına bir şey takılmış gibiydi. Bir yağmur damlası ensesine çarpınca irkildi. Başını gökyüzüne kaldırınca yağmurun başladığını gördü. Allah belasını versin diye homurdanarak yine düzlüğe döndü. Curry ve zenci yan yana duruyorlardı. Boşlukta ikisi iri, tek bir benek gibi gözükmekteydi. Onları birbirlerinden ayırmaya olanak yoktu. Yağmur iyice hızlandı ve Henry birden aşina olduğu o eski aşağılık duygusuna kapıldı. Her şeyin, hatta doğanın kendisine karşı olduğuna inanıyordu. Yaşamda hiçbir zaman kazanamadığını, bu kez de kazanamayacağını düşünüyordu şimdi. Onlar, Tanrı ve bütün dünya kendisine karşıydı. Onlar bana baba olarak bir ay yaşı uygun gördüler diye düşündü. Ev diye pis bir kulübe ve gırtlak kanseri olan bir anne verdiler. Onlar beni ıslak evlerine yolladılar. 2 düzine işten kovdular. Beni ittiler, alay ettiler, 2 kez cezaevine soktular. Bruce Curry de onları temsil ediyordu işte. Şimdi onlar yine kazanacaklardı. Wally bir gün bile ömründe bir tek kez bile başarılı olamayacaktı. Hepsine sözlerle anlatılmaz bir kin duyarak umutsuzlukla ''Topunuzun Allah belasını versin'' diye küfretti. ''Allah belanızı versin, hepinizin canı cehenneme.'' Sonra nişan aldı, o koyu lekeye doğru ateş etti. 23. ayrımın sonu, sayfa 346.